İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Burak Araroğlu, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde Türkmen Meclisi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Sayın Miray Vurmay Güzel'le Londra merkezde Suriye İnsan Hakları Örgütü bir rapor hazırladı. Bu rapor üzerinden Suriye'yi ve son gelişmeleri konuşacağız. Miray Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ardından TOB Üniversitesi İşletme Bölümünden Doçent Doktor Atılım Murat yine stüdyomuzda olacak İz Düşüm programında. Yunanistan, konumuz Yunanistan. Yunanistan neden bir referanduma gitme ihtiyacı hissetti? Ya bu referandumdan evet çıkacak ya da hayır elbette ki, ve sonuçları ne olacak? Evet çıkarsa ne, hayır çıkarsa ne? Bunu soracağız Doçent Doktor Atılım Murat'a. Telefon numaralarımız sorularınız için 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz tret@trtizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Rapora göre sevgili dinleyicilerimiz, bu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları raporuna göre Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'den bu yana 4 yılı da aşmış galiba, değil mi?
Tabii yani? Tabii. Evet. 5 yıla yaklaştı.
5 yıla yaklaşıyor. Bu yana %99'u rejim güçlerinin elinde bulunanlar olmak üzere, bu rakam önemli, %99'u 11.429 insan işkence sonucu. Yani çatışma, savaş, bombardımandan bahsetmiyoruz. İşkenceden bahsediyoruz. Hayatını kaybetti. Demek bunları tutuklayıp yakalayıp işkencede mi öldürüyorlar? Nasıl oluyor Miray Hanım?
Şimdi bu yayından önce de sizinle konuşuyorduk. Suriye rejiminin yeni bir politikası ya da yeni bir uygulaması değil işkence. Yani maalesef dünyadaki diktatörlüklerin çok büyük bir kısmında işkenceler yöntem olarak, siyasi bir yöntem olarak kullanılıyor. Şimdi zaten hani rejim kendi etrafındaki ya da ulaşabildiği muhaliflerin hepsini, sivil, kadın, çoluk çocuk demeden, hani hem biraz daha otoritesini, kaybettiği otoritesini yeniden kazanma çabası, bu bir taktik de olabilir, hem psikolojik anlamda hem de sosyolojik anlamda. Bir yandan da tabii ki Suriye'deki savaş koşullarının gerçekten yani konvansiyonel bir savaş olmadığını anlatmak lazım önce. Savaş koşulları çok farklı. Yani biz Türk milleti olarak ne biliriz? Savaş deyince Kurtuluş Savaşımız, Çanakkale Savaşımız gelir. Hani askerler Er Meydanı'nda, karşı tarafta, evet. Ki hala mesela Anzaklar gelirler Çanakkale'de, atalarını anarlar. Hep birlikte oturur ağlarız. Hep birlikte gözyaşı döker. Farklı dillerde, farklı dinlerde de olsa dua ederiz. Yani savaşın da bir namusu vardı. Şimdi savaşın namusu da kalmadı. Yani ne siperler var, ne taraflar var. Mesela o hem bu raporun yazıldığı dönem içerisinde özellikle sahadan gelen haberler, işte bir de şunu da söylemek isterim. Suriye Türkmen Meclisi olarak bir haber ajansı kurma hazırlığımız var. Çünkü bölgeden çok çelişkili ve dezenformasyona yönelik haberler geliyor. Bunu önlemek için direkt haber kaynakları sağlıyoruz.
Burada çok önemli bir tespit yaptınız. Gerçekten başka kaynaktan aynı olguya ilişkin çok farklı bir haber, çok diğer bir kaynaktan çok farklı bir haber geliyor ve bir bilgi kirliliği Türkiye'de söz konusu. Evet. Kamuoyu da yeterince aydınlanamıyor. bilinmiyor ne olup bittiğine ilişkin.
Kesinlikle.
Evet, bu ajans önemli.
O yüzden şu an ekip kurma aşamasındayız. Yani ekibin koordinasyonu da ben yürüttüğüm için şu an arkadaşlardan işte deneme yayınları alıyoruz. Henüz yayına vermiyoruz ama. Mesela şunu demek istiyorum. Gelen çok ilginç haberler var. Hani bir grup asker ya da savaşçı her ne dersek, durduğumuz yere geri değişiyor çünkü onun tanımı. Hani bugün Özgür Suriye Ordusu'ndaysa yarın işte başka bir işte Nusret Cephesi'ne geçebiliyor. Oradan El-Kaide türevi bir yere geçebiliyor. Hatta bu rejim askerleri içerisinde de hani ordudan ayrılıp gidip DAEŞ'le çalışanlar belki bir gün önce karşı karşıyalardı. Ya da yine bu geçişler YPG üzerinden de olabiliyor. Zaten biliyoruz Lübnan Hizbullah'ın rejime olan desteğini. Yani sahada o kadar farklı kimlik, o kadar farklı grup, o kadar farklı amaç ve gaye var ki. Ama şunu söyleyelim, sahada Suriyeli çok az. Yani bu Suriye'nin savaşı değil. Zaten asıl sorun oradan kaynaklanıyor.
Daha önceki programlarımızda da zaten bunu siz sık sık vurguladınız. Vekalet savaşları şeklinde.
Kesinlikle
bir tanımınız var.
Evet. Yani şöyle, Suriye'nin tabii ki yani kendi yani ortaya çıkması işte 2011 yılında Mart'ında Suriye'nin Dera kentinde başlayan gayet barışçıl gösteriler. Ki o dönem içerisinde özellikle yani bölgedeki kaynaklardan direkt aldığım bilgiler var. Hani tamamen işte mevcut rejimi reforma, dönüşüme zorlama amaçlı. Ama tabii ki daha sonraki süreçte işte kanlı bastırma, şiddet kullanılması, işkenceler, tutuklamalar vesaire derken bugün gelinen noktada ki Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin de yine bu konuda raporları var. Suriye'deki yani ölü sayısını yani bu maalesef artık şeye dönüştü. Hani işte 5 kişi öldü, 5 milyon kişi öldü. Bu yani matematiksel, biz insan hayatından bahsediyoruz.
Yok, yalnızca rakamlara döndüyoruz.
Tamamen yani, muhasebe hesabı, ölüm muhasebesi üzerinden yapıyoruz. Yani mesela yani bunlar sadece bizim elimize geçen rakamlar. Bunun çok da üstünde olabilir. Yine aynı şekilde yani sakat kalanlar, yaralananlar ki hani bunlar özellikle varil bombaları marifetiyle olduğu için hani bu yaralanmalar işte 3-4 gün sonra ya da 3-4 ay tedaviyle rehabilitasyonuna geçebilecek şeyler değil. İnsanların uzuvları
sakat kalacaklar eğer yaşarlarsa.
Şey,
evet.
Tabii ki çocukların üzerine işte bombalar yağıyor, kadınların hele hani Ramazan ayında özellikle biliyorlar ki insanlar sahura kalkacaklar. O saatte herkes uyanık olacak. İşte ya da işte teravih namazları için insanlar camilerde toplanacak. Bunlar maalesef dediğim gibi savaşın namusunun kalmadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü dediğim gibi ne Kurtuluş Savaşı döneminde ne işte o 19. 18. yüzyılın Er Meydanı'ndaki savaşlarda kimse kimsenin dinine dokunmazdı. Kimse kimsenin kutsalına dokunmazdı. Yani tabii istisnaları da vardı. Mesela İkinci Dünya Savaşı'yla bu yıkılmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'yla işte kiliseler hedef alındı.
Tabii sivil katliamları evet.
Sivil katliamları yapıldı. Birinci Dünya Savaşı ve dediğim gibi öncesindeki yani özellikle biz Türk milleti olarak hani bizim bildiğimiz savaş namussuz bir savaş değildi. Ama şu an yani en baştan sizin de söylediğiniz, hatırlattığınız gibi Suriye'deki öncelikle Suriye'nin savaşı değil. Suriyelilerin savaşı hiç değil. Evet, dediğim gibi reform için başladılar. İnsanlar belli bir amaç için, hani adalet için, demokrasi için ki tamamen doğal bir insan hakkı olması gereken, hani verilmesi bir lütuf olarak görülmesi değil, olağan olarak olması gereken bir durum yokken insanlar bunu talep ettikleri için öldürüldüler ve daha sonrasında dışarıdan gelen müdahaleler, işte El-Kaide ve türevlerinin Suriye topraklarına girişleri, daha sonra birdenbire işte IŞİD dediğimiz, DAEŞ dediğimiz, DAEŞ dediğimiz artık adına her ne dersek sonuçta ortada böyle bir vahşet var. İşte insanları köle olarak alıp satabilen bir zihniyet. 10 yaşında çocukları oruç tutmadığı gerekçesiyle şehir meydanında asabilen bir zihniyet.
Tabii vahşet görüntüleri sürekli geliyor zaten Işık'ın yaptığı.
Yani kesinlikle. Ama bizim burada kamuoyunu rahatsız edecek insanların gözüne sokmamız gereken bu değil. Bu zihniyeti anlatmamız gerekiyor. Neden tehlikeli
evet, bunun için aslında az önce söylediğinizi biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü oradaki Kürt varlığından yahut da işte bu vahşet örgütünden yalnızca haber verme anlamında değil, kamuoyu oluşturma anlamında medyayı etkin şekilde kullandıkları görülüyor ama Türkmenlerin bu konuda bir açığı ve eksiği vardı. Zannediyorum bu konunun üzerine eğilmeye başladınız.
Evet, hem imkanlar dahilinde ancak şimdi fırsat tutabildik. Çünkü bu hem bir insan kaynağı gerektiriyor hem de ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ve yani bu bağlamda yani çalışmalar da sonuçta teknik anlamda da bir şeyler üretmemiz, ortaya bir proje geliştirmemiz gerekiyordu. Altyapısını hazırladık ve bayramdan sonra büyük ihtimalle sistemsel olarak hani haberleri geçmeye devam vermeye başlayacağız. Ama manipülasyon çok fazla ve çok fazla yerden geliyor.
Evet, bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Yani biz elimizden geleni yapıp Türkmenlerin sesini Türkmenin bakış açısından ve bu coğrafyadaki barışı isteyen, yani bugün Suriye'de barışı, toprak bütünlüğünü isteyen yegane unsur Türkmenlerdi. Bunu tek açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ki zaten Türkmenlerin hem coğrafya hem de sosyolojik yapıları bugün Suriye'yi ayakta tutan tek unsurdur. Onu da söylemek
zaten
gerekiyor.
Türkmen Meclisi yetkilileri başkanı olsun bütün açıklamalarında biz buradaki kim yaşıyorsa hepsiyle kardeşiz. Tek derdimiz var huzur içerisinde bu topraklarda yaşamak.
Tabii yani.
Temel budur diyor.
Özellikle mesela Birleşmiş Milletler'e Mayıs ayında verdiğimiz raporda raporu hazırlayanlardan biri olarak çok hakimim konuya. En önemli vurgumuz Suriye Türkmenleri. Suriye'de herhangi ayrılıkçı bir yapı istememektedir. Biz 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz ve tek derdimiz bu topraklarda diğer bütün unsurlarla barış içinde ve bir arada yaşamak. Yani bu çok önemli bir çıkış noktası. Ama maalesef istenen bu değil. Zaten istenen bu olsaydı Suriye'de böyle bir savaş içine dışarıdan zerk edilen Suriyeli olmayan unsurların buraya girmesi engellenirdi. Ama hani bugün çok daha farklı bir takım sorunlar, önümüzde daha da sorunlaşacak olan bir takım olgular var. Özellikle Tel Abyad'da başlayan, yani Suriye'nin kuzeyinde Rakka, oradan Halep, İdlib diye devam edecek ve Türkiye-Suriye arasındaki 900 kilometrelik kara sınırını kaplayan bir bölgede, çok büyük bir alandan bahsediyorum, bir Kürt koridoru oluşumu söz konusu. Ve Kürtlerin orada ayrılıkçı bir yol izledikleri zaten aşikar. Kendileri de gizlemiyorlar. Kantonlarını kurdular. Amaçları bunu birleştirmek zaten.
Ya açıkça söylüyorlar
açıkça
zaten.
Açıkça söylüyorlar evet. Yani. Ama gizli ajandaları bizim ortaya çıkartmak istediğimiz, kamuoyuyla bütün dünyaya duyurmak istediğimiz şey şu. Oradaki PYD-YPG yapılanması Suriye'deki sivil, bizim 1000 yıldır birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi, Kürt halkını temsil etmiyor. Çünkü o insanları baskıyla susturduklarını biliyoruz. Oradaki Türkmen köylerini özellikle Rakka ve civarında Hamam bölgesinde 12 binden fazla Türkmeni köylerinden zorla çıkardıklarını biliyoruz. Yani şöyle psikolojik bir baskı var. Yani buraya DAEŞ hakim. Koalisyon, yani Amerika uçakları burayı vuracak. Siz bir an önce, işte yarın 11'den önce burayı boşaltın. Yok öyle bir şey. Ama zorla, baskıyla ve bu tip manipülasyonlarla oradaki Türkmenler peyderpey köylerinden çıkarıldılar.
Şu yani an göçe zorlanıyorlar yani.
Evet. Yine de direniyorlar. Şu an köyün etrafındaki açık alanlardalar. Tamamen terk etmek istemiyorlar köylerini. Çünkü biliyorlar 5 kilometre daha giderlerse geri dönemeyecekler.
Evet, bu şeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz, oluşturulmaya çalışılan Kürt koridorunu? Çünkü Akdeniz'e açılmaksa stratejik olarak baktığımız zaman Miray Hanım, Lazkiye'ye geliyor, dayanıyor. Ama Lazkiye'de herhangi bir Kürt olgusundan, Kürt varlığından söz etmek zannediyorum mümkün değil. Orada rejim var, bir de Türkmenler
evet,
var.
Evet, sadece
Nusayriler.
Nusayriler ve Türkmenler var. Kontrol noktası olarak da öyle. Ve Akdeniz'e açılan en önemli liman noktası. Zaten rejimin orada bu kadar güçlü durmasının sebeplerinden birini şöyle ifade etmek lazım. Daha Suriye'deki olaylar savaş başlamadan önce biliyorsunuz Rus ordusu Laskiye ve Tarsus civarında askeri üs kurma aşamasındaydı. İnşaata başladılar, planlar, projeler her şey ortadaydı. İki ülke arasında askeri anlaşma
imzalanmıştı. Zaten Rus donanması orada, evet.
Rus donanması orada. Yani rejimin bu kadar sert bir şekilde orada direnebilmesi tabii bölgenin sosyolojik olarak Nusayri ağırlıklı olması. Nusayri ve Türkmenlerden oluşuyor. Özellikle yani Laskiye'nin bayır bucak dediğimiz, Türkmen dağı dediğimiz bölgenin etekleri tamamen Türkmenlerden oluşuyor. Ve Türkmenlerin bugün Suriye'de kontrol edebildikleri, kendi varlıklarını Türkmen kimliğiyle sürdürebildikleri tek yer Laskiye, bayır bucak dediğimiz bölge. Ve askeri birliklerin daha çok yoğunlaştığı bir bölge. Daha çok o bölge içerisinde dediğim gibi zaten rejimden başka kimse yok şu anda. Yani şimdilik bir DAEŞ ya da IŞİD tehlikesinden söz etmek mümkün değil. Ama şunu da söylemek lazım. Orada da çok asimetrik bir şekilde savaş ilerliyor. Çünkü Türkmen birlikleri dağda, karada ama rejim özellikle son gelen haberler çok daha yüreğimizi dağılıyor aslında. Varil bombalarıyla işte özellikle gece saatlerinde insanların evlerinde olduğu iftar sahur vakitlerinde köyleri bombalıyor. En son bayır bucak bölgesinde 4 köy daha hani onarılmaz bir şekilde
yakıldı dağıtıldı. Yani evet.
Ve hani bunlar şunu da gösteriyor bize. Yani Suriye Türkmenleri sadece kuzeyde işte PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve YPG'nin Kıskacında ya da Halep kırsalında olduğu gibi IŞİD'in kontrolünde değil. Aynı zamanda bir de rejimle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve işte bizim Türkmen Ajansı kurmamızdaki asıl amaçlardan biri bu.
Gerekli
yani
bir,
çünkü evet. Türkiye'de de yani medyada da gündemde çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani daha belli bir şeyi zeminine oturtmadan üzerine başka bir şey inşa etmek zorunda kalıyoruz. Biz 4 yıldır Türkiye'de bunun mücadelesini veriyoruz. İşte Türkmen, Suriye'de Türkmen olduğunu daha henüz duyan insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlar siyasetçi de olabiliyor, gazeteci de olabiliyor, akademisyen de olabiliyor.
Aydın insanlar da evet söylediğiniz gibi yani çok farkında değiller.
Yani hani şu hep şey vardı ya reytinglerde A grubu, B grubu. A grubu da bunun içinde, aynen. B grubu da bunun içinde.
Bu rapora dönmek istiyorum. 4 yıl içerisinde 11.429 insana işkence yapabilecek güçte mi hala bu bir istihbarat örgütü olarak anılsa da El Muhaberat denilen örgüt ama fiilen operasyonel bir işkence örgütü bu. Suriye'de şimdi de değil tabi bazının kuruluşundan itibaren. Bu düzeyde gücünü koruduğu ifadesi sonucu çıkarılabilir mi bu rakamdan? Miray Hanım.
Şimdi şöyle söyleyelim. Muhaberat evet Suriye'nin resmi İstihbarat servisi. Ama Suriye'de özellikle 1972'de Baba Esad'ın iktidara gelmesinden sonra kurulan bir sistem vardır. Ki benim yüksek lisans tezim direkt olarak bu sistemi araştırmak üzere çok uzun bir süre gidip Suriye'de yaptığım çalışmalarımı. Savaştan önce tabii ki.
Zor bir işe girişmişsiniz.
Aynen öyle. Ve yani çok net bir şekilde resmi belgeler işte oradaki mülakatlar sonucunda çok net bir şekilde şunu gördüm. Suriye'de işte muhaberat, ordu ya da parti yok. Suriye'de bir sistem var. Bu sistemin bir üçgen gibi düşünelim. Tepesinde parti var ve diğer iki ana unsurunda ordu ve istihbarat. Yani bunlar tamamen yani kurumsallaşma işte yok kuvvetler ayrılığı falan hiçbir şey yok. Suriye'de sadece böyle bir sistem var. Buna biz işte rejim olarak nitelendiriyoruz. Yani tabii bunu özellikle siyaset bilimi açısından ya da siyaset sosyolojisi açısından mevcut kavramlar açısından anlatmak çok zor. Çünkü yani modern dünyada çok da fazla örneğini görmediğimiz bir şey.
Evet çünkü Gestapo'ya benziyor.
Yani evet. Amaç da o zaten ki böyle bir ülkeyi 1970'ten beri bu kadar sıkı bir yönetimle tek bir elde tutabiliyorsanız bu rejim sistemi sayesindedir. Ve muhaberat dediğimiz şey, hani bizim Türkiye'deki istihbarat teşkilatıyla ya da hani işte filmlerde görmeye alıştığımız o CIA, Mossad olsun ya da İngilizlerin MI6'si gibi, evet, bir şey, ya da hani Rusların ünlü KGB'si, şimdi adı değişti ama hani gibi bir şey anlamayalım. Dediğim gibi bu sistem, yani ilkokul öğretmenlik yapan bir insan da muhaberatçı olabilir. Sokakta bir limon satıcısı da muhaberatçı olabilir. Tam tersi, muhalifler içerisinde yani sadece yani bugünden bahsetmiyorum, daha çok savaş öncesinden bahsediyorum. Kendini muhalif olarak gösteren biri, bu illa Nusayri Arap olmasına gerek yok. Kürt de olabilir ki sisteme entegre olmuş çok fazla Kürt de vardır. Türk de olabilir. Mesela bugün biz Suriye'de Türkmenlerden bahsediyoruz ama Suriye'de Türkmen kimliğini unutan, işte benim dedem Türkmüş deyip sisteme entegre olan isimler de var.
Hatta yani, şöyle rivayetler vardır. İki kardeşin ikisi de muhaberattadır ama bilmezler birbirlerinin muhaberatta olduğunu öyle şeklinde.
Kesinlikle yani. Ve hani jurnalcilik çok vardır Suriye'de. İnsanlar kardeşlerini, babalarını, annelerini jurnallemişlerdir. Hani bu bir şehir efsanesi vesaire değil. Yani benim gidip saha araştırmasıyla gözlemlediğim, yerinde tespit ettiğim şeylerden biridir. Ve bu insanlara dayatılmış bir şeydir. Çünkü insanlar kimi ne kadar jurnallersen o kadar sisteme yakınsın. Sisteme ne kadar yakınsan yaşama şansın, yaşama alanın o kadar geniş. Dediğim gibi hani muhaberata gelirsek tekrar. Muhaberat dediğimiz şey Suriye'de sistemin kendisidir aslında.
Evet. Meral, şimdi bundan ötesine bir öngörüde bulunmak gerekirse, uluslararası ölçekte değerlendirdiğimizde Suriye'de bütün bu olanların yalnızca olması için tasarlandığı ve yaşatıldığını düşünebilir miyiz? Yani buradan aslında bir sonuca gidilmeyecek, sonucun kendisi şu anda olandır İfadesi ne kadar tutarlı ve doğru olur?
Sedat Beyciğim, bu cümlenin altına imzamı atın. Öyle söyleyeyim size. Hani çünkü gerçekten hani sizinle yaptığımız programlarda olsun, diğer yani bütün yaptığımız görüşmelerde ya da makalelerimde olsun bunu dile getiriyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Suriye'deki savaş, Suriye'nin savaşı olmadığı için belli bir amaca hani hizmet. Mesela hani hep şey diyorlar, DAEŞ terörü Suriye'deki savaşın sebebidir. Hayır efendim. Suriye'deki savaşın bir ürünüdür. Sonuca da değildir. Çünkü daha sonuç yok ortada. Bir ürünüdür.
Aynen öyle. Henüz sonuç yok. Bir ürünüdür.
Savaş kendi içerisinde katmanlara ayrıldıkça. Yani bir savaş nasıl? Ya yatay olarak ilerler ya da dikey olarak ilerler. Yani toplumsal bir savaşa dönüşür ya da yatay olarak sadece askeri anlamda kalır. Ama Suriye'de hem yatay hem dikey olarak gidiyor. Hani ben asker değilim. Askeri anlamda da hani stratejik olarak bir öngörüm yok. Hani haritayı açtığım zaman sadece bir tarihçi olarak, bir akademisyen olarak ve bir Suriye kökenli biri olarak az çok bir şeyler söyleme haddini bulurum kendimde. Ama bugün Suriye dediğimiz coğrafyada savaşan Suriyeli olmadığı için Suriye Savaşı'nın sonucu da olumlu ya da olumsuz sadece Suriye'yi değil bütün bölgeyi etkileyecek. Bu tamamıyla bir kurgudur. Ama şunu da es geçmeyelim. Suriye halkı gerçekten barışçıl, insan haklarından, evrensel bir haktan doğan şeyle isyan etmişlerdir. Başkaldırmışlardır.
Onun nedenlerini az önce söylediniz zaten.
Diktatörlüğe başkaldırmışlardır. Ama işte bu Orta Doğu coğrafyasındaki hiçbir halk, hiçbir ülke kendi kaderini tayin etmeye yetkin görülmediği için küresel güç odakları tarafından sonuç ortada. Dedim, sonuç da yok daha da. Yani bugün ortada. Öngörüde bulunmak gerekirse savaş daha yeni başlıyor diyeyim.
Evet.
Geri kalanını da başka bir programa bırakalım.
Çok az bir süremiz kaldı. Bizi çok yakından ilgilendirdiği için Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendiriyoruz ama aşağısı var, güney var. Oraya da bir göçmen, mülteci akını var. Bütün bu işlerden Lübnan'ın, Ürdün'ün ne düzeyde etkileneceğini, 2 dakikamız var ama ben 20 dakikalık bir soru sorduğumun da farkındayım Miray Hanım. Kısaca bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum.
Şimdi zaten bu hani özellikle güvenli bölge, tampon bölgesi meselesinde hep Türkiye'nin adı geçiyor. Uluslararası basın Türkiye'yi ön plana çıkarıyor ama Ürdün de aynı şeyi istiyor. Hani Lübnan zaten gerçekten yani daha kendini toparlayamamış. 2007 yılında çok büyük bir savaş geçirmiş. Hali hazırda savaşın içinde Hizbullah askerleri var. Ama 2,5-3 milyona yakın da Suriyeli var bugün Lübnan'da. Lübnan'ın nüfusu ne kadar ki bu kadar adam alacak? Ki zaten 2 milyona yakın da Filistinli mülteci var. Ürdün'e bakıyoruz. Ürdün'de de aynı şekilde zaten ülkenin yarısı Filistinli mülteciydi. Şimdi diğer yarısı Suriyeli mültecilerle doldu. 4,5-5 milyonluk bir ülkede nüfusu 10 milyona kadar çıktı. Yani özellikle ekonomik olarak ciddi bir sorun yaşıyorlar.
Yani altından kalkılacak gibi değil. Yani.
Değil. Hem coğrafi olarak alanları yok daha fazla insanı beslemeye, hem de ekonomileri buna müsait etmiyor. Ve hani sonuçta Ürdün 1970'lerde Filistinli mülteciler nedeniyle iç savaş yaşamış bir ülke. İkinci bir iç savaşı kaldıracak durumu yok. Bir de şunu düşünmesi lazım. Hani Orta Doğu ülkeleri içerisinde Arap Baharı'nın neredeyse uğramadığı bir Ürdün kaldı. Ya bana da sıra gelirse diye düşündük.
Gelirse zaten çok... sonra Suudi Arabistan'a da sıra gelir mi gelmez mi diye sizinle burada tabii konuşuruz.
Tabii ki evet. Yani Yemen var işin içinde, diğer hani yani Körfez ülkelerini saymayalım. Onlar tamamen patronaj ülkeleri. Onlar parayla dönen ülkeler. Onlarda zaten yaşayan halk yok. Pakistanlı, Filistinli.
İşte çalışanlar var.
Çalışanlar var.
Bir işte de turistler
Filipinliler,
var.
Turistler var. Bir de zengin Araplar var yani. O yüzden Ürdün ve Lübnan'ın da sıkıntılarını 2015'in ikinci yarısından itibaren daha yüksek sesle duyabiliriz.
Süremiz bitti ama bir şey de merak ediyorum. Halep'te Türkmen varlığı çok yoğun. Savaş da çok şiddetli. Sizin akrabalarınız, yakınlarınız var. Haberleşme olanağı bulabiliyor musunuz? Durum
son,
nedir?
Son bir haftaya kadar elektrik sorunu vardı ama 2 gün önce Halep'te çok büyük bir operasyon başlattı muhalifler. Bu nedenle rejim tamamen bütün elektrikleri kesti. İşte mazot bulabilirlerse haberleşebiliyoruz.
Jeneratörle, evet.
Jeneratörle haberleşebiliyoruz. Ama şimdilik durumların iyi olduğunu duyuyoruz. İnşallah çok daha büyük bir şey olmadan
İnşallah.
Bu olaylar biter.
Türkmen Meclisi Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Sayın Miray Vurmay Güzel aydınlattı bizleri, değerli dinleyicilerimiz bu son gelişmeler konusunda söyledi. Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında devam edeceğiz.
Arka planda kalanlar, gözden kaçan detaylar, hayatın akışına yön veren olaylar. Hepsi İz Düşün'de. İz Düşün her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Suriye meselesi çok gündemli mesele ama en az onun kadar gündemde olan bir mesele de Yunanistan'ın iktisadi durumu. Elbette ki iktisadi durumu deyince siyasi durumundan da bahsetmiş oluyoruz. Çünkü bir referanduma gidilecek. TOB Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atılım Murat Hocamız bizlerle birlikte, soracağız şimdi kendisine. Hocam öncelikle hoş geldiniz demek
hoş
istiyorum.
Hoş bulduk. Merhabalar.
İktisadi gelişmeler siyasi sonuçları zorunlulukla doğuracak.
Doğru,
hocam.
Doğru.
Referanduma gideceğiz diyor. Hatta bugün Maliye Bakanı, eğer bu iş Avrupa Birliği'nin istediği gibi olursa ben bunu imza kolumu keserim şeklinde ifadelerde başladı. Ama güncel gelişmelerin ötesinde Yunanistan bu noktaya ne kadar süre içinde ve neden, hangi sahiplerle geldi hocam?
Konjonktür ona aslında biraz yol açtı. O da şöyle ki mesela 1999'da Euro işlem görmeye başladıktan sonra, yani 2000 yılların başlarından itibaren tabii, dünyada bir likidite bolluğu yaşanmaya başladı. Yani Avrupa'sı, Amerika'sı, ondan sonra tabii onların etkisiyle gelişmekte olan ülkeler, Türkiye vesaire. Ona faizler çok uzun süre düşük kaldı. Baktınız işte Yunan hane halkı, şirketleri, insanlar da borçlandılar düşük faizlerle. Ondan sonra zaten tabii sistemi biraz sorgularsak, Euro sistemini, sorunlu bir sistem, sıkıntılı bir sistem. O en başta, yani 90'lı yılların sonlarında o sistem kurulurken mesela ülkeler ortak bir maliye bakanlığı yok. Yani her ülkenin maliye politikaları farklı ama bütün ülkeler, üye ülkeler bir merkez bankasına bağlı, Avrupa Merkez Bankası'na bağlı. Yani başlangıçta sıkıntı var. Para politikalarını bir merkez bankası yönetiyor. Yani Avrupa Merkez Bankası yönetiyor. Ama maliye politikalarını, vergi politikalarını mesela ülkelerin kendileri yönetiyor. Yani orada bir kopukluk oluyor bu haliyle. Mesela şimdi Euro bölgesindeki yapıyı zaman zaman Amerika'daki eyalet sistemine benzetenler de var. Ama orada şöyle çok büyük temel bir farklılık var. Amerika'da mesela sonuç olarak eyaletler sıkıntıya düştüğü zaman ister istemez merkezi yönetim yani federal hükümet yardıma geliyor. Onlara destek oluyor. Şartsız ve kayıtsız olmak üzere. Ama tabii Avrupa'da dediğim gibi o işte dünyadaki likidite bolluğuyla beraber işte Yunanistan olsun, İspanya olsun, Portekiz olsun bu ülkeler boylarından büyük diyelim borçlanmalara girdiler. Yani şu an düşünebiliyor musunuz? Mesela rakamları herkes takip ediyordur ama Yunanistan'ın borcu 240 milyar euro. Yani ben bazen şakayla karışık şunu söylüyorum. Ülkeyi satsanız o kadar etmez aslında yani 240 milyar euro. Yani ülkenin elindeki varlıkları satsanız o manada söylüyorum şakayla karışık. 240 milyar euro etmez. E peki bu ülke bu borçları nasıl biriktirdi bu şekilde ve herkesin gözünden nasıl kaçtı?
Hocam 10 milyon nüfus toplandı.
Aynen öyle. 240 milyar euro borç var Yunanistan'da. Ve yani zaten hani zaman zaman şu konuşmalar oluyor ya. İşte temerrüde düşer mi iflas diye. İflas etmiş durumdalar zaten. Yani bu borç nasıl ödeyecekler? Yani 10 milyon nüfuslu. Gelir seviyesi belli. E zaten işte kreditörlerle anlaşamıyorlar. Neyse. Yani 2000'li yıllarda bu şekilde bir altın bir çağ yaşandı diyelim. Yani nasıl işte likidite bolluğu, böyle bir yapay bir refah yani sonuçta faizler düşük. Ta ki ne zamana kadar 2008 krizi başlayana kadar. 2008 krizi de hatırlatmak gerekirse Amerika'dan başladı aslında. Amerika'da dünyanın en büyük ekonomisi. Amerika sistemi 2008'de çöktükten sonra hızlı bir şekilde Amerika Merkez Bankası müdahalelere başladı, toparlamaya çalıştı. Gecikmeli olarak da 2009-2010 gibi de Yunanistan'da, İspanya'da, Portekiz'de, İrlanda'da ilk başta mesela. İzlanda ve İrlanda batmıştı o dönemde.
İzlanda onlar hemen toparladılar. Batmıştı hocam.
Batmıştı öyle. Toparladılar. İrlanda kötü ülkelerden biri, kötü durumda olan ülkelerden birisiydi. O çok hızlı bir şekilde toparlandı. Şu an bir başarı hikayesi var İrlanda. O ayrı bir konu tabii ki. Ama işte 2008 kriziyle beraber o 2000'li yılların başlarından itibaren biriktirilen borçlar bunların acısı çıkmaya başladı. Çünkü faizler yükselmeye başladı. Ondan sonra faizler yükselince işte hani dünyada kriz yaşanmaya başlayınca ister istemez çok aşırı derecede borçlu ülkelerin durumu ortaya çıkmaya başladı. Bir şey daha ekleyeyim. O dönemde bu çok yazıldı çizildi aslında 2010-2011 döneminde. Sonuç olarak siz Euro bölgesine üye bir ülke olarak Euro bölgesinden yıllık bazda ciddi yardımlar alıyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan yıllık bazda 10 milyar euro gibi bir para yardımı alıyor. Şeyden, Euro bölgesinden, yani Avrupa Birliği'nden. Yani uzun yıllar boyunca bu desteklerle vesaireyle ayakta kaldılar. İşte borçlandılar sürekli olarak vesaire. Ve bu iş bu şekilde devam etti. Tabii zincir bir yerde koptu. Saadet zinciri diyelim buna. Bir yerde kopuyor ister istemez. İşte faizler yükselmeye başladı. Ondan sonra gümbür gümbür devrilmeye başladı. Euro bölgesindeki diğer ekonomiler zor duruma düşmeye başladılar. Yunanistan'da en kırılgan ülkelerden birisiydi. Ve durum bu noktaya geldi. İşte hali hazırda pazar günü bir referandum olacak.
Hocam referanduma geçmeden bir şey daha merak ediyorum. Körfez ülkeleri petrolü satıyorlar. Ondan sonra da altın musluklar, altın arabalar bilmem neler. Bu Yunanistan bu paraları ne yapmış?
Üretilen bir şey yok yani aslında. Şöyle olmuş aslında. Şimdi Euro bölgesi içinde şöyle bir sıkıntı var. İhracat yapan güçlü ekonomiler var, ülkeler var. Mesela Almanya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Almanya mesela muazzam otomobiller üretiyor. Muazzam işte beyaz eşyalar üretiyor. Ve bunların çok çarpıcı bir şeydir, veridir o. Mesela Almanya'nın ürettiği o muazzam otomobiller, spor otomobillerin en büyük alıcıları Yunanistan, Yunanlılarmış mesela. Yani o işte Porsche'lar, BMW'ler, Mercedes'ler, Almanların muazzam arabaların en büyük alıcıları Yunanlılar. Peki şöyle söyleyeyim. Yunanlılara bu kredileri kimler vermiş? Alman bankaları vermiş. Yani böyle tuhaf bir fasit bir daire aslında bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hem arabayı satıyorsunuz hem de gidip işte krediyle kendiniz veriyorsunuz vesaire. Yani aslında şu var. Yunanistan şu an tabii ki çok zor durumda. Ama bu borçlar yani mesela Yunan tahvillerine sahip ülkeler, Yunan tahvillerine sahip olanlar Yunan halkı değil zaten. Yani yabancı ülkeler. Hani zaten haftalardan beri bu kreditörlerle Yunanistan arasındaki görüşmeler devam ediyor diyoruz ya. Karşı taraf kreditörler zaten bu Almanlar, Fransızlar, işte IMF'ye bir borcu vardı vesaire yani. Karşı tarafta da bunlar var. Onun için yani Yunanistan batsın çıksın vesaire demek çok kolay ama ucu bu ülkelere de dokunuyor aslında. Yani şu an hani referandumda kapıya dayanmışken karşılıklı resleşmeler falan var tabii. İşte Almanya Maliye Bakanı Schäuble'nin bir açıklaması vardı 2 gün önce. İşte Filiz'i ateşle oynuyor. Yunan halkını işte uçurumun kenarına götürüyor vesaire. Aslında işte Yunanistan belki uçuruma doğru gidiyor da, ekonomi olarak söylüyorum tabii ki. Bunun ucu Almanya'ya, Fransa'ya da dokunacak. Kaldı ki şunu da eklemekte fayda var.
Ama İngiltere'ye dokunmayacak mı hocam?
Yani İngiltere çok şey yok. Yani orada onlar çünkü kendi para birimlerine sahipler. Yani dediğin gibi yani euro bir para birimi olarak sorunlu bir para birimi zaten. Yani çözülmesi gereken çok sorun var.
Evet.
Ve ben şunu da söyleyeyim. Yani sonunda söyleyeceğimi başta bir söyleyeyim. Belki zamanımız kalmaz. Yani şu mevcut sistemde hani Yunanistan çıkar, kalır. Bunları daha çok konuşuruz ama yani şöyle bir dünyayı ben göremiyorum yani euro bölgesi içinde. Çalışan, üreten, ihracat motoru bir Almanya var sonuç olarak. Yani ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Bu tarafta Yunanistan gibi sonuç olarak turizm yani hizmet sektörü dışında ürettiği bir mal hizmet olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani işte turizm en güçlü olan şey bu. Yani
hocam bir de gemicilik vardı meşhur Onassis'te.
Onları da verdiler işte, onları sattılar. İşte Türk yatırımcılar gitti marinaları falan satın aldı. Onları da biz aldık zaten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten bu sistemin bu şekilde devam etme şansı çok zor. Yani Almanya gibi üreten bir ülke veya çalışkan bir ülke diyelim. Yani Almanlar mı tembelleşecek bu saatten sonra, Yunanlar mı daha çalışkan hale gelecekler? Yani uçlarda ülkeler bunlar ve bu ülkelerin de bir birlik içinde beraber olmaları son derece mantıksız. Yani pazar günü olmazsa veya 3 hafta sonra olmazsa Yunanistan eninde sonunda buradan çıkacaktır.
Hocam Almanya'dan dinleyicimizin sorusu var size. Yunanistan'ın borcunu kastederek diyor ki bu para, bu rakam Almanya için öyle çok da fazla ve başını ağrıtacak bir rakam değil.
Ama mesele o değil. Şimdi şöyle ki Yunanistan eğer çıkarsa, yani çıkmak çok kolay değil bu arada, onu da söyleyelim. Yani belli prosedürlerden geçmeniz gerekiyor ama yani o algı oluşursa piyasada bu sefer olay şu tarafa doğru gidecek. İşte İspanya'da çıkar, İtalya'da çıkar, Portekiz'de çıkar. Şimdi mesela bundan 2 ay kadar önce İspanya'da, örneği vereyim, yerel seçimler oldu. Ve marjinal bir parti olan Podemos yerel seçimlerde büyük başarı kazandı.
Yine Syriza gibi, evet.
Evet ve şunu da ekleyeyim, Kasım ayında İspanya'da genel seçim var. Ve şimdi Yunanistan'ın çıkması veya o yola girmesi bu sefer işte İspanya'da Podemos veya Portekiz'deki başka bir marjinal partinin elini güçlendirecektir seçimlerde. Ve bu sefer ne olacak? Yani siz Euro sonuç olarak bir proje. Yani Yunanistan'ı çıkardınız, İspanya'yı çıkardınız, işte bilmem Portekiz çıktı gitti. O yayılma etkisiyle beraber sistem çökebilir. Bu da hiç kimsenin işine gelmez. Mesela hafta başında İsviçre Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı Jordan'ın bir açıklaması vardı. Eğer referandumda diyor hayır çıkarsa, hayır oyu çoğunluk olarak çıkarsa, o zaman zaten Yunanistan kuvvetle muhtemel çıkacaktır diyor. Yani İsviçre Merkez Bankası Başkanı'ndan bahsediyoruz, sistemin içindeki bir adamdan bahsediyoruz. Yani olaylar çok daha fazla karışır. Burada mevzu Almanya'nın riski şu kadar, Fransa'nın riski şu kadar değil. Sistem çökebilir yani.
Hocam Syriza ve Tsipras Avrupa Birliği'nden ne istiyor? Bu saadet zincirinin devam etmesini mi istiyor?
Şöyle söyleyeyim.
Talepleri nedir ve siz bu talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Zaten şimdi bakınız yani o da bir anlamsızlık. Şöyle ki şimdi hafta başında masadan kalktı Syriza, işte Tsipras. Sonra çarşamba günüydü. Çarşamba günü Tsipras haber gönderdi. Dedi ki biz dedi Eurogroup Başkanı Juncker'in ilk etapta reddettiğimiz teklifini kabul ediyoruz. Ufak tefek minor değişikliklerle. Şimdi olay şu, ben zaten onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yunanistan kreditörlerin taleplerinin %90'ını kabul etti zaten. Yani %90'ını kabul etmiş durumda. Şimdi bu sefer Syriza dün evvelsi gün çıkıyor Yunan televizyonunda diyor ki muhakkak diyor pazar günü diyor halkım diyor hayır oyu versin diyor. Kardeşim hem halkı dolduruyorsun bu şekilde hayır oyu ver diyorsun. Hem mesela zaten kreditörlerin taleplerinin %90'ını kabul etmişsin. Yani Yunanistan'ın ekstra istediği şey şu. İşte mesela kreditörler emeklilik yaşının yükseltilmesini istiyor ciddi şekilde. Yunanistan diyor ki onu biraz gevşetelim. Ondan sonra vergilerin tabii arttırılmasını, yani kemerlerin sıkılmasını istiyor kreditörler. Yunanistan bunların bir kısmını istiyor, kabul ediyor. Öte yandan diyor ki bizim diyor turistik yerlerimizdeki diyor vergiler diyor bu kadar arttırılmasın diyor, %30 düşürülsün diyor. Yani aslında böyle ufak tefek şeyler ve şu da çok komik bir durum. İnanın bana rakamsal olarak kreditörlerin yani Avrupa Birliği'nin diyelim istediği olayla Yunanistan'ın işte kabul etmediği olay arasındaki fark 2.2 milyar euro aslında. Yani yıllık bazda Yunanistan'a getireceği ekstra yük 2-2.5 milyar euro. Çok komik rakamlar yani
hiçbir
bunlar.
Şey değil hocam.
Hiçbir şey değil. Gerçekten değil ve şu an işte tabii hani Syriza biraz marjinal bir parti. Tsipras işte halkın öyle geldi tabii ki yani sonuç olarak. Ama böyle bir restleşme oldu ve olay bu noktalara kadar geldi.
Gelelim referanduma hocam. Şimdi evet. Bu referandumdan ne sonuç çıkacak?
Vallahi bugün
sabah... A çıkarsa ne olacak? B çıkarsa.
Şöyle söyleyeyim. Bir kere bugün Bloomberg'un bir anketi vardı sabah. Şu an başa baş gidiyor. Evet ve hayır oyları. Ve yani hani bazı anket şirketleri evetlerin önde gittiğini falan söylüyor ama yani Bloomberg'un bu sabahki anketinde başa baş gidiyordu. Tabii pazara kadar çok şey değişebilir çünkü hani duygusallık falan da devreye girebilir. Şöyle bir durum var. Mesela iki gün önce Almanya Maliye Bakanı Schäuble'nin ifadesi işte Yunanistan aslında Euro'da kalmayı veya işte çıkmayı oylayacak. Yani bu tarz açıklamalar aslında Yunan halkını daha da tahrik edebilir ve bu sefer de hayır oyu çıkabilir. Piyasanın istediği şey şu. Evet çıksın. Yani evet çıkmasının manası da şu. Yani Euro'da kalalım manası soru o değil zaten. Yani kreditörlerin talebi kabul edilsin mi edilmesin mi? Soru bu. Ve piyasalarda, küresel piyasalar, dünya piyasaları da evet oyunun çıkmasını istiyor. Yani normal çünkü. Çünkü hayır oyunun çıkması durumunda şu algı oluşacak. Yunanistan'ın artık çıkış yolu. Yani kapı biraz daha aralandı. İşte Yunanistan çıkabilir. Ondan sonra arkasından da diğer ülkeler işte İtalya'sı, İspanya'sı, Portekiz'i de önümüzdeki dönemde gelebilir. Bu da piyasalar açısından bir kaos senaryosu olabilir. Yani hayır kaosa yol açabilir küresel piyasalarda, dünya ekonomisinde diyelim, başları Euro bölgesinde. Evet oyu biraz daha sorunları öteler. Çünkü sonuç olarak az önce de belirtmeye çalıştım. Yani Yunanistan'ın bu sistem içinde kalması, yani ne kadar ötelerseniz öteleyin. Yani sistem düzelmeyecek, iyileşmeyecek Yunanistan'ın durumu. Yani bu borç seviyesiyle, yani bu üretmeyen ekonomiyle biz bir yıl sonra da yine sizinle program yaptığımızda Yunanistan'ı konuşuyor olabiliriz. 5 sene sonra, çünkü 2010'da başladı olay, düşünebiliyor musunuz? Yani bu tartışma 2010, yıl olmuş 2015. Yani 4,5-5 senedir biz bunları konuşuyoruz zaten. O nedenle ben birazcık uçta bir görüş olarak hani Yunanistan'ın çıkışı Euro bölgesi açısından, dünya piyasaları açısından sıkıntı yaratabilir. Ama ben Yunan ekonomisi açısından, Yunanlar açısından çıkıp gitmenin bu saatten sonra daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Hocam şunu anlamakta bir daha soracağım size çünkü zorlanıyorum gerçekten. Oturulmuş, konuşulmuş bir epey zamandır da müzakereler devam ediyor. 2.2 milyar dolar gibi çok küçük bir rakama bir ülke için gelindiği halde neden bir referandum ihtiyacı hissediliyor? Yani şöyle bir tehdit mi var Avrupa Birliği'ne? Ben batarsam hepiniz batarsınız. Bu mesajı mı vermek istiyorlar?
Vermeye çalışıyorlar. O da var. Şimdi aslında bunlar basına çok yansımayan şeyler ve ben artık orada Merkel, başta tabii Avrupa Birliği'nin lider ülkesi, Almanya'nın da sonuçta başbakanı Merkel, orada restleşme olduğunu düşünüyorum. Ve yani tabii biz orada konuşulanları çok bilmiyoruz. Yani basına da yansımıyor. Orada çok sert tartışmaların olduğunu düşünüyorum ben. Yani Merkel'de sonuç olarak şöyle bir durum var. Evet oyu çıkarsa pazar günü Tsipras hükümeti çok zorlanacak ve kuvvetle muhtemel bir erken seçim olur ve Tsipras düşer. Yani belki de Almanya ve işte diğer ülkeler bunu istiyor olabilirler. Çünkü Tsipras çok net bir şekilde hayır oyu verin diyor. Evet oyunun çıkması durumunda Tsipras zor duruma düşecektir ve bir erken seçim kararı alacaktır. Yani biz bu olayları daha çok konuşuruz. Erken seçim kararı alabilirler. Yeni bir seçim olur veya teknokratlar hükümeti kurulabilir. Bilemiyorum tabii ki bunlar varsayım, tahmin. Ama orada belli ki Almanya ile Yunanistan arasında çok ciddi bir şey var, ayrım var. Hatta yani o işte 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren gelen böyle bir hesaplaşmalar, işte bilmem eski hesaplar falan da çok konuşuluyor tabii ki. Ama benim tahminim yani Merkel artık Tsipras'ın bu masadan kalkmasını daha ılımlı, anlaşmaya yakın ve Avrupa Birliği'nin Almanya'nın istediklerine çok çabuk evet diyecek bir yönetim istiyor, bir hükümet istiyor.
Hocam zaten Syriza'nın ortaya çıkışı ve iktidara gelme süreci de ilginç. Çünkü orada Yunanistan Komünist Partisi geleneği ve bürokrasisi olan bir parti. Eğer o iktidarda olsaydı herhalde görüşmelerde farklı mecrada yürüyecekti.
Tabii.
Burada da bir ilginçlik var. Tsipras nereden çıktı? Syriza nereden çıktı?
Şimdi ekonomi çok kötüyse, yani ekonomik kriz varsa böyle marjinal partilerde güç kazanıyor. İşte diğer ülkelerde de bunu gördük biz. İşte az önce İspanya'da Podemos örneğini falan verdim. Yani Portekiz'de de var aynı şekilde. Ve gerçekten de yani Euro bölgesindeki üye ülkeler, AB üye ülkelerin son dönemdeki seçimlere baktığınız zaman mesela 2010'dan itibaren, yani krizin başından itibaren birçok yerde İspanya'sında, Portekiz'inde sosyalist hükümetlerin geldiğini görürsünüz. Önceden daha sağ bazlı hükümet, sağ tandanslı hükümetler vardı. Yani sosyalist hükümetler geldi birçok ülkede. Yani o kriz İnsanları bir şekilde umutsuzluğa sevk ediyor ve çok farklı arayışlara yöneliyorlar ve bu şeylerde de, bu tarz ortamlarda da böyle uç partiler güç kazanıyor tabii ki.
Fakat hocam evet çıktığı durumda da bu sorunun çözülmüş olmayacağını düşünüyorsunuz.
Şöyle ki yani evet çıkarsa dediğin gibi muhtemelen yeni bir seçim olacak. Ondan sonra yani Tsipras hükümeti muhtemelen yeni bir seçim kararı alacak. O seçimden sonra yeni hükümet oluşturulacak. İşler uzayacak. Muhtemelen 2015'in sonuna veya 2016'ya kadar şimdi yeni bir program oluşturulacak Yunanistan'ı kurtarmak için. Biz dediğim gibi 8-10 ay sonra sizinle yine bunları konuşacağız. Artık ben tabii yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Yunan mevzusu, Yunanistan krizi yıllardan beri piyasaları, sizin gibi işte moderatörleri, bizim gibi yorumcuları rehin aldı artık. Yani ben artık Twitter'da bunu yazmaktan da imtina ediyorum gerçekten yani. Yorulduk. Onun için zaten ben bu haftaki köşe yazımları dedim ki çıksın da kurtulalım, piyasalarda bir rahat etsin artık gerçekten yani. O nedenle de umarım hayır çıkar. Ondan sonra o da işte Yunanistan'ın Euro'dan çıkışı olarak algılanır ve Yunanistan çıkar gider. Euro bölgesi de kendi yoluna bakar, Yunanistan kendi yoluna bakar, biz de kendi yolumuza bakarız.
Yani diyorsunuz ki hocam artık bu mesele sıktı.
5 yıl oldu yani ve çözülecek gibi de değil. Yani bir ışık da yok. Yani sonuç olarak bu ülke borçlarını ödeyemiyor. Rakam büyük. 240 milyar euro gibi bir borç var. Bunu ödeme şansı yok. Üretmiyor ki bu ülke zaten. Yani 3 yıl sonra 5 yıl sonra ne olacak biliyor musunuz? Borçlar silinecek. Yani onların derdi de o, Yunanistan'ın derdi. Bizim borçlarımızın şu kadar kısmını silin. Bir bölümü de silindi zaten. Siline siline buralara geldi yani. Ya yani bu adamların zaten ödemeye niyeti yok. Ödeyecek güçleri de yok yani. O nedenle de kendi para birimlerine işte dönsünler. İşte devalüasyon yapsınlar. Biz nasıl 2001 krizinde hatırlarsanız yani yani genç yaştaki dinleyicilerimiz hatırlamayabilirler onları ama bizler hatırlıyoruz tabii. Devalüasyon oldu. Ondan sonra işte TL dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybetti. Biz 2-3 yılda toparlandık. Ne yaptık? İşte ihracat yaptık. Para birimimiz değer kaybetti.
Bedeli ödedik hocam.
Bedeli sonra. Ödedik. Bedeli evet. Ödedik ama işte Yunanistan bedel ödemek istemiyor. Bir de o var. Yani tabii Almanya'yı eleştireceğimiz taraflar olabilir Avrupa Birliği'nin ama Yunanistan'da zaten 10 yıl boyunca bu saadet zincirine muazzam bir yaşantınız olmuş. Şimdi de benim borcumu silin, işte kemerleri sıkmayalım, bizi fazla sıkmayın, etmeyin. Bu hayatın devam etmesini istiyorlar. Öyle bir şey de mümkün değil artık yani.
Değil hocam, işin siyasi boyutuna baktığınız zaman da Türkiye'ye karşı bir silahlanma yarışı içerisine giriyorlar. Ondan sonra yok İddalaşı'ydı, Dogfight'ti, şuydu buydu. Bütün bu harcamaları yaparken sanki Türkiye'nin onların topraklarında gözü varmış gibi.
Öyle.
Sanki bu saatten sonra bir savaş olacakmış gibi Avrupa ile aramızda. Bütün bunlara bu paraları harcadılar.
Doğru.
Dolayısıyla az önce ifade ettiğiniz gibi 2001'de biz hangi kriz olursa olsun 94'te de nasıl bedel ödediysek,
öyle,
kim girdiyse krize herhalde onun da bir bedeli de ödemesi lazım.
Aynen öyle. Zaten şöyle bir şey var. Bizim hatırlarsanız yani Cumhuriyet kurulduktan sonra da Osmanlı'la kalan borçları biz üstlenmiştik. 1954'e kadar o borçları ödedik zaten. Yani bizim
bravo
kadar
hocam,
bizim kadar yani borcuna sadık bir ülke yoktur. Şöyle bir örnekle bitireyim bu mevzuyu. Mesela son 175 senede Brezilya'sının, Arjantin'in, Rusya'sının kaç kez temerrüde düştüğünü dinleyicilerimiz internetten bakabilirler. Türkiye,
hele
Osmanlı'dan
Arjantin
da Arjantin canları istediği zaman temerrüde düşüyorlar. Evet. Ben borçlarımı ödemiyorum kardeşim diyor mesela. Biz 94'de olsun, 2001'e olsun, işte ondan öncesi krizleri 98 olsun, her daim borçlarımızı ödedik yani. Ama hani tabii buradaki konumuz Yunanistan ama
evet.
Yunanistan'da diyor ki benim borçlarımı silin kardeşim, yani ben bunları ödeyemiyorum, ödemeyeceğim. Yani bu rahatlığın devam etmesini istiyorlar. Almanya'da artık bu saatten sonra buna göz yumacak durumda değil gibi gözüküyor.
Hocam son sorum, bu iş terse giderse bunlar ardından bir zincirleme, tetikleme etkisi yaratabilir mi? İşte Portekiz, İspanya özellikle.
Yani olabilir, olabilir.
Bizi nasıl etkiler?
Olumsuz etkiler ama şurada şunu da söylemek istiyorum. Yani bu son bir haftadır pazartesinden beri yaşanan krizde piyasalar çok negatif etkilenmedi. Bunun da nedeni Avrupa Merkez Bankası'nın proaktif davranarak hamleler açıklamasıydı. Avrupa Merkez Bankası piyasaları yatıştırmak için her şeyi yapıyor. Çok güçlü oyuncu tabii ki Avrupa Merkez Bankası.
Hayret hocam yani, o bürokratik yapı içerisinde bu sefer...
Yo, Draghi ben Merkez Bankası Başkanı Draghi'yi çok takdir ediyorum. Yani son iki yılda çok ciddi adımlar attı. Ve bir haftadır da piyasaların aslında karışmamasının nedeni Avrupa Merkez Bankası'nın önlemleridir. Beni bu biraz umutlandırıyor. Yani biz pazartesi sabahı ya pazar akşamı hayır bile çıksa referandumda... İlk yorumumuz ne olur? Pazartesi sabahı piyasalar ciddi şekilde karışacak. Yani Türkiye piyasalara dahil olmak üzere ciddi şekilde karışabilir ama Avrupa Merkez Bankası bu şekilde devam ettiği sürece yani o etkiler çok sınırlı da kalabilir. Bir bakmışsın belki 3 hafta sonra 4 hafta sonra sizinle bir program daha yapacağız ve dönüp arkaya baktığımız zaman vay be Yunanistan krizi de ne kadar hafif atlatıldı diye konuşacağız. Eğer bunu konuşursak da bunun en büyük nedeni Avrupa Merkez Bankası olacaktır. Ben son 4-5 gündür piyasaları takip ediyorum. Avrupa Merkez Bankası'na güven zirve yapmış durumda. Sürekli müdahale ediyorlar piyasaya çünkü. Yani bir yayılma etkisi olmasın diye. Ve bu şekilde devam ettikleri sürece bir bakmışsınız biz bunu rahat bir şekilde atlatmışız krizi.
Hocamız doçent doktor Atılım Murat'ın söylediği gibi zannediyorum biz bir ay sonra bir Yunanistan programı daha yapacağız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza
rica
sağlık.
Ederim.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de geldik İzdüşün'ün sonuna. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.